Ayrım 40, sayfa 483. İngilizlerin taarruza geçtikleri İstanbul'da duyulmuştu. Bu doğru bilgi abartıla abartıla sonunda Türklerin birkaç gün içinde teslim olacaklarına dönüştü. Demek ki boğaz açılacak, İngiliz donanması İstanbul'a gelecekti. İstanbul'a gelince elbette karaya çıkarlardı. İstanbul'un Türklerin elinden geri alınışı zafer alaysız olur muydu? Nereden geçerdi zafer alayı? Tabii Beyoğlu'ndan. Bu tahmin zafer alayının geçişini görmek için Rumlar ve Ermeniler arasında Beyoğlu Caddesi'nin iki yanındaki evlerin caddeyi gören odalarını, balkonlarını kiralama yarışını başlatacaktı. Dipnot Liman von Sanders Türkiye'de 5 sene sayfa 109. Bunlar Türklerin Anadolu'da 1000 yıldır, İstanbul'da 450 yıldır birlikte yaşadığı, komşuluk, arkadaşlık, ortaklık, hemşerilik yaptığı, din özgürlüklerini koruduğu yurttaşlarıydı. Ahmet Fevzi Bey, Bigalı yakınındaki Yalova adlı köye saat 14.45'te ulaştı. Liman Paşa ile Kurmay Başkanı Kazım Bey'i köyde kendisini beklerlerken buldu. Liman Paşa çok gergindi. Kazım Bey'in yüzü de ilk kez gülmüyordu. Liman Paşa Almanca konuştu. Çünkü Ahmet Fevzi Bey de Almanya'da eğitim görmüş subaylardandı. Almanca biliyordu. Paşa önce tümenleri sordu. Ahmet Fevzi Bey otomobille yanlarından geçmiş birliklerin hızla yürüdüklerini görmüştü. Övünerek akşama kadar cepheye yetişeceklerini sanıyorum dedi. Bu hız Liman Paşa'yı şaşırttı ve sevindirdi. Çok güzel. Dipnot Liman von Sanders Türkiye'de 5 sene sayfa 111. S. Bil Başar Çanakkale 1915 sayfa 354. Liman Paşa'yı acele taarruza sevk eden Ahmet Fevzi Bey'in bu iyimser hesap dışı tahminidir. Öyleyse ertesi sabah erkenden Suvla'daki İngilizlere taarruz edilebilirdi. Zamanı geçtikçe İngilizler çoğalıyor ve bu kesimde durum kötüleşiyordu. Arkasından da hemen Jonk Bayırı çevresinde gelişen kuşatma hareketini önlemek gerekti. Orada da tehlikeli bir gelişim vardı. Haritada göstererek anlattı. Gelibolu'nun batı kıyısından bu yana doğru Suvla Körfezi'ni, Anafarta Ovası'nı, Anafarta Tepelerini, Sazlıdere Ağıldere kesimini, Jonk Bayırı Koca Çimen bölgesini ve buralarda bulunan bütün birlikleri emrinize veriyorum. Sizi yeni birliklerle de güçlendireceğim. Suvla ile Jonk Bayır Koca Çimen'deki tehlikeleri gecikmeden önlemenizi istiyorum. Ordu komutanı Ahmet Fevzi Bey'in omuzlarına çok büyük, çok önemli bir görev yüklemişti. Albay Ahmet Fevzi Bey görevinin büyüklüğünü, önemini anladı mı, anlamadı mı belli olmadı. Sıradan bir emir almış gibi sakin duruyordu. Liman Paşa yeni komutana ilk emrini verdi. Tümenler akşama kadar gelebileceklerine göre gece dinlenirler. Yarın şafakla birlikte Anafarta Ovası'ndaki düşmana taarruz ediniz ve önünü kesiniz. Baş üstüne efendim. Ordu komutanını ve kurmay başkanını selamladı ve çıktı. Savaş alanını görmek için Yarbay Wilmer'in karargahının bulunduğu Çamlı Tekke'ye gitti. Buradan savaş alanı bütün Suvla Körfezi ve Anafarta Ovası çok iyi görünüyordu. Tümenlerine ertesi sabah taarruz edeceklerini bildirdi. Dipnot, Cemil John kitabında Ahmet Fevzi Bey'in Enver Paşa'ya verdiği raporu yayımlamıştır. Rapor, Ahmet Fevzi Bey'in yeni görevinin önemini, büyüklüğünü, özelliğini, durumun kritikliğini anlamadığını gösteriyor. Jonk Bayırı Savaşları sayfa 83 ve devamı, Atası Çanakkale 3 sayfa 401. Selim Sırrı Bey, Tarcan, subay çıktıktan sonra İsveç'te beden eğitimi öğrenimi görmüş, beden eğitimi konusundaki yazıları, konuşmaları ve gösterileriyle büyük ün kazanmıştı. Önemli bir kültür adamıydı. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nda edebiyat öğretmeni olan arkadaşı Ali Ulvi Bey'i Elöv'e ziyarete geldi. Yaz tatili dolayısıyla okul büyük bir sessizlik içindeydi. Sözü uzatmadan konuya girdi. Ali Ulvi, gençler için yazılmış, coşunca, sevinince, yürürken, birlikteyken söylenen, söylenebilen, hayatı sevdiren, mutluluk veren, insanı canlandıran bir şarkımız, bir marşımız var mı biliyor musun? Ali Ulvi Bey, ben bilmiyorum ama belki vardır dedi. Selim Sırrı Bey yerinden fırladı. Yok azizim, bir vatan marşımız var. O ağırbaşlı, içli bir askeri marştır. Ben kıpır kıpır bir şeyden, insana yaşama keyfi veren, ümit dolu bir şarkıdan söz ediyorum. Koca adımlarla odada dolaşmaya başladı. Bizde böyle bir ihtiyaç duyulmamış ki şarkısı marşı olsun. Biz neşeli, neşeyi bilen, yaşayan bir toplum değiliz. Biz de açıktan gülmek bile ayıp sayılır. Şarkılarımız inleyen, ağlayan şarkılardır. Marşlarımız da üzünlüdür. Düşünsene, şöyle canlı bir çocuk şarkımız bile yok. İsveç'teyken bir şarkı duymuş, çok sevmiştim. Notasını getirdim. Her dizesi 8 Ece. Felix Curling diye bir bestecinin çok şirin, keyifli, güzel bir şarkı. Ben bir idman jimnastik bayramı düzenlemek, bahara yetiştirmek istiyorum. Bu şarkıyı o gösteride kullanmayı düşünüyorum. Durdu, yalvarır gibi baktı. Bu şarkıya söz yazar mısın? Dipnot: Selim Sırrı Tarcan, Yaşamı ve Hizmetleri, sayfa 23-24-39-40. TED Yayınları, Ankara. Yayım yılı yok. Anma toplantısı tarihi 19-11-1997. Ethem Üngör, Türk Marşları, sayfa 208. Ay Yıldız Matbaası, Ankara 1975. Suvla, 7 Ağustos 1915 Cumartesi, 2. gün, saat 17.30. Öğleden sonra İngiliz birliklerinde bir hareketlenme oldu. İlk günün şaşkınlığı geçmiş, kendilerini toparlamış, bir düzene girmişlerdi. Saat 17.30'da filo ve karaya çıkarılan 3 batarya taarruz edilecek 2 tepeyi ateş altına aldı. Tepeyi ve oralardaki birlikleri duman etti, taarruza geçtiler. Hava kararırken kuzeydeki Karakol Dağı'nın bir kısmı ile önemli bir hedef olan Mestan Tepe'yi ele geçirdiler, durdular. Ertesi gün yeniden taarruza geçecekleri anlaşılıyordu. İki dolgun tümeni 2500 kişi nasıl durduracaktı? Burada bir tümen olsaydı İngiliz kuvvetlerini çıkarlarken durdurur, kıyıya hapseder, büyük kısmını da denize dökebilirdi. Tabur komutanları bu geniş alanı bir müfrezenin korumasına bırakan anlayışa lanet okuyorlardı. Bazı İngiliz birliklerinin de Suvla'dan Sazlıdere, Ağıldere'ye doğru ilerlediği gözlendi. Bunları durduracak birlik yoktu. Suvla'ya çıkanlar ile Anzaklar birbirleriyle buluşmak üzereydi. Dipnot: Atasa, Çanakkale 3, sayfa 400, sondan ikinci paragraf. Bu ayrıntıları şunun için veriyorum. Liman Paşa'nın birçok yanlışını haklı olarak eleştiren yazarlarımız, ön yargıyla Liman Paşa'ya karşı Ahmet Fevzi Bey'i savunuyorlar. Savaş durumunu dikkate alsalar, Ahmet Fevzi Bey'in raporunu okusalar, daha doğru bir karara varacaklar. Durum gittikçe kötüleşiyordu. Gözler ikide bir Anafarta tepelerine çevriliyordu. Ah, Saros tümenleri bir yetişseler, Anafarta tepelerinin ufuk hattında bir görünselerdi. Ah, Barbaros da boğazda olsaydı, Turgut Reis'le birlikte aşırtma atışlarla Suvla Körfezi'ni ateş altına alıp gemileri çil yavrusu gibi dağıtsalardı. Barbaros zırhlısı İstanbul'da Çanakkale'ye dönüş hazırlığı içindeydi. Bakırköy fabrikasında üretilmiş 30 bin top mermisini de götürecekti. Mermi sandıkları geniş güvertesine yerleştiriliyordu. Çanakkale'deki topçular şenlik yapacaklardı. Çanakkale'ye gidecek bazı kara subayları da gemiye binmişlerdi. Neşe içinde gideriz diye düşünüyorlardı. Türk denizciler Barbaros'un denizaltı tehlikesine karşı iki muhribin koruması altında gönderilmesini istemişlerdi. Ama muhripler Rus savaş gemilerine karşı Zonguldak'a gidip gelen kömür gemilerini korumakla görevliydiler. Harbiye Nezareti ya da Donanma Komutanlığı bu konuyu önemsemedi. Barbaros gece iki küçük torpido botu korumasında yola çıkacaktı. Saros tümenleri bir ay önce dinlenmeleri için Saros'a alınmışlardı. Sıkı yürüyüşü kaldıramadılar, döküntü vermeye başladılar. Bölge komutanının övündüğü gibi akşama kadar cepheye yetişmeyi başaramadılar. Birlikler saat 22'de Anafarta tepeleri arkasındaki Tursun ve Sivri köylerinde toplanmaya başladılar. Geride hayli döküntü bırakmışlardı. Bunlar parça parça geliyorlardı. 12. tümenin iki alayı ve bağlı birlikleri ise hala yoldaydı. Ahmet Fevzi Bey bu olumsuz durumu ordu komutanlığına bildirdi. Liman Paşa Mestan Tepe'nin İngilizlerin eline geçtiğini öğrenmişti. Jonk Bayırı'nda da durum kritikti. Her geçen saat tehlikeyi çoğaltıyordu. Sabah taarruz edilmesinde ısrar etti. Ama 12. tümenin iki alayı zamanında yetişemeyince taarruz yapılamayacak, ordu komutanı bu oldu bittiği ister istemez kabul edecekti. Öyleyse akşam güneşin batmasıyla birlikte taarruza geçmenizi istiyorum. Peki efendim. Böylece Liman Paşa gruba taarruza hazırlanması için 12 saat süre tanımış oluyordu. Ahmet Fevzi Bey tümenlerine yeni durumu bildirdi. Taarruz planına göre yerleşmelerini emretti. 12 saat bir Çanakkale Birliği için çok lüks bir süreydi. Dipnot: Atasa, Çanakkale 3, sayfa 402. Selahattin Adil, Hayat Mücadeleleri, sayfa 258 ve devamı. Ahmet Fevzi Bey'in 8 Ağustos akşamı için ayrıntılı taarruz emri. Atasa, Çanakkale 3, sayfa 403. Jonk Bayırı, 7 Ağustos 1915, Cumartesi, 1. gün, saat 23. Gündüz başlayan bombardıman hala sürüyordu. Birlikler acele hazırlanan çukurlara, kovuklara, deliklere alınmış, ön siperlerde yine nöbetçiler bırakılmıştı. Siperler ve nöbetçiler havaya uçuyorlardı. 9. Tümen'in Kurt Gediği'ndeki gözetleme yerinde, Tümen Komutanı Yarbay Cemil Jonk ile gece yarısı Şahin sırtına taarruz edecek olan 64. Alayın Komutanı Yarbay Servet Yurda Tapan birlikteydiler. Cemil Bey bombardımanın şiddeti yüzünden 64. Alayın taarruzunu erteledi. ''Çok kayıp veririz, taarruzu iptal ediyorum. Şunlara baksana, sanki mermi değil leblebi atıyor herifler. Sömürü zenginliği bu, kolay kazanç böyle hesapsız savrulur. Bu ateşten sonra bizi yok ettiklerini sanıp taarruz ederler. Hazırlıklı olun.'' Hızlı yürüyen subaylar kafilesi gece yarısı Gelibolu'ya ulaşmıştı. Yolun başında Orhan'ın sağlığının iyi olmadığını anlayan dikkatli bir subay, sipariş yığılı arabada bir yer açmış, buraya kadar otura yata gelmesini sağlamıştı. ''Biri geldik sayılır.'' dedi. ''Buradan Akbaş'a gemiyle gideceğiz. Sonrası kolay.'' ''Size kolay.'' diyemedi. Ateşi yükselmiş, ciğerleri yeniden hırıldamaya başlamıştı. Sürekli terliyor, ayağa kalkınca dizleri titriyordu. Bir an önce birliğini bulsa, görevine başlasa, yazgısına teslim olsa. Kafileyi tek mumla aydınlatılan karanlık bir yere götürdüler. Galiba misafirhaneydi. Gösterilen yere kıvrıldı, başını koyar koymaz uyudu. Dilber'le bahçede küçük havuzun yanında oturuyorlardı. Arkasında bir tavus kuşu dolaşıyordu. Her yan çiçek içindeydi. ''Tam biliyor musun, ben seni seviyorum.'' diyecekti. Öyle bir cesaret gelmişti. ''Silkeleyerek uyandırdılar. Uyan, gidiyoruz.'' ''Peki.'' Jonk Bayarı, 8 Ağustos 1915 Pazar, 2. gün, sabah erken. Sabaha kadar durup durup devam eden bombardımana sabaha karşı makineli tüfek ve piyade tüfeği ateşleri de katıldı. Asker tevekkül içinde sığındığı, saklandığı yerlerde bekliyordu. Ateş kesilir kesilmez siper kalıntılarına koşacak düşman taarruzunu karşılayacaktı. Sağ kalabilen nöbetçiler düşmanın harekete geçtiğini bildirdiler. Jonk Bayırı'nda 2. gün savaşları başladı. Saat 5'ti. Yeni Zelandalılar ve Gurkalar Jonk Bayırı'nı ele geçirmek azmiyle geliyorlardı. Mehmetler de milim geri gitmemeye kararlıydı. Sol kuşatma kolu da bu saatte Abdurrahman Bayırı, Koca Çimentepe ile Besimtepe'ye taarruza geçti. Bugün iki yan için de çok yaman, kıyasıya, acımasız, kanlı bir gün olacaktı. Dipnot: bugün 25. Alay Komutanı İstanbul Kısıklılı Yarbay Nail Bey ile Tabur Komutanı Vidinli Mehmet Ali Bey şehit olacaklar. Cemil Jonk, Jonk Bayırı Savaşları, sayfa 23. Gece İstanbul'dan ayrılan Barbaros zırhlısı Bolayır hizasına yaklaşmıştı. 10 bin tonluk, topları arasında 6 tane de 28 santimlik topu bulunan 22 yaşında bir gemiydi. Çanakkale'de büyük toplarıyla yaptığı aşırtma atışlarla çok yararlı olmuştu. 700 mürettebatı vardı. Boğaza yaklaşıyorlardı. Kaptan Muzaffer Bey kaptan köşküne geldi. Serdümen Trabzonlu Harun Tekinbaş'la Dümen'e geçti. Dipnot: komutan Albay Muzaffer Bey 12. Tümen Komutanı Yarbay Selahattin Adil Bey'in ağabeyidir. Serdümen Harun'un torunu Ömer Tekinbaş'a verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. 30 bin mermi hakkında dayanak, Mareşal Fevzi Çakmak ve günlükleri, 1. cilt sayfa 333. Boğaza giriş pek görkemli oluyor, sık sık gidip gelmiş olanları bile heyecanlandırıyordu. Gün doğmuştu, torpidobotlar geminin çevresinde nöbet tutuyorlardı. Deniz hafif çırpıntılıydı, tam denizaltı havasıydı. Bu çırpıntılı, köpüklü denizde periskopu fark etmek zordu. Nitekim E-11 pusuya yatmış av beklemekteydi. E-11'in periskopunu ne geminin ne torpidobotların gözcüleri gördüler. Kaptan Nesmith Barbaros'u gördü, ağzı kulaklarına vardı, beklediğine değmişti. Denizaltı kara ile Barbaros'un arasındaydı. Kısa emirlerle denizaltısını Barbaros'a çevirdi, hedefine kilitlendi. Düğmeye bastı, torpil fırladı. Barbaros'un sağ yanında büyük bir yara açıldı. İçeri dolan sular gemiyi yana eğdi. Bölme kapıları kapatılarak belki gemi kurtarılabilirdi. Ama güvertedeki mermi sandıkları eğik yana devrildi. Gemiyi doğrultmak imkanı kalmadı. Barbaros zırhlısı 7 dakikada alabora olarak battı. Saat 5.30'du. 700 mürettebattan ve misafir subaylardan ancak 270'i kurtulacak, 30 bin mermi de denizin dibini boylayacaktı. Kaptan Nesmith öldürmeye doymamıştı. Denize düşenleri toplamaya çalışan Sivrihisar torpido botunu da batırmak için harekete geçti. Telaşla bir torpil fırlattı. Sömürge askerlerine temiz savaş ahlakı verilmiyordu herhalde. Havacıları da böyleydi, karacıları da. her koşulda asker, sivil, kadın, erkek, sağlam, yaralı, karşı yandansa herkesi öldürmeyi doğal buluyorlardı. Savaşla cinayet arasında fark olduğunu akıllarına bile getirmiyorlardı. Denize düşenlerin çoğu yüzme bilmiyordu. Can kurtarmak için çırpınan Sivrihisar tali eseri torpili fark ederek kıvrak bir manevrayla torpilden kurtuldu. İkinci torpido batın kaptanı bu caniliğe küfrederek olanca hızıyla E-11'i mahmuzlamak için hücum etti. Hayvan! E-11 dalıp kayboldu. Dipnot, N. Gülen, Dünden Bugüne Bahriyemi, sayfa 325 ve devamı. E-11 Ağustos sonunda Mondros'a geri döndü. Bir zırhlı, bir torpido, 6 taşıt gemisi, 23 yelkenli batırmış, İstanbul-İzmit demiryolu üzerindeki Gebze Köprüsü'nü yıkmayı düşünmüş ama başaramamıştı. İleride Fransızların Turkuaz adlı denizaltısı vurularak ele geçirilecek, vuran top nişancısının adı verilecektir. Müstecip Onbaşı. E-20 İngiliz denizaltısı da Marmara'da batırıldı. İngilizler kaçana kadar Marmara'yı boş bırakmadılar, çok zarar verdiler. Ama deniz ulaşımını da bütünüyle durdurmayı başaramadılar. Gemiler geceleri yol alarak sık sık limanlara girerek dura dura Çanakkale'ye ulaşmayı becerdiler. İngiliz denizaltılarının batırdığı gemiler, bir zırhlı, bir muhrip, 5 gambot, torpido, 11 taşıt gemisi, 44 vapur, 148 yelkenli. C.F. Aspinall Oglander, 1. cilt, sayfa 376, dipnot. Suvla, 8 Ağustos 1915, Pazar, 3. gün, öğleye doğru. 10. İrlanda tümeni de bütünüyle karaya çıkmış, 9. kol ordunun kuvveti 27 bin kişiye yükselmişti. Ama hala asıl hedefler ele geçirilebilmiş değildi. General Stopford güçlü bir topçu desteği olmadan ileri yürümeyi, hele Anavarta tepelerine yaklaşmayı doğru bulmuyordu. Karşı koyacak Türklerin sayıca çok az olduğunu saptayan uçak fotoğrafları, keşif raporları bu ihtiyatlı komutanı kandırmamıştı. Yeni bataryalar istiyordu. Bazı küçük birlikler Kireç Tepe ile Mestan Tepe arasından ileri doğru sızarak Anafarta tepelerinin eteklerine yaklaşmışlardı. Ama destek gelmediği için durmuşlardı. General Hamilton çok sinirliydi. Ne olup bittiğini anlaması ve bilgi getirmesi için Kurmay Albay Aspinall Oglander'ı Suvla'ya gönderdi. Albay öğleye doğru bir motorla Suvla'ya çıktı. Çıkarma alanı çok sakindi. Birçok asker denizde neşe içinde yüzüyordu. Pek az silah sesi işitilmekteydi. Albay Anafarta tepelerinin alındığını, İngilizlerin Anafarta Ovası'na bütünüyle egemen olduklarını sandı. Yavaş yavaş gerçeği anladı, iyimserliği söndü. Kıyıya yakın birkaç tepe alınmıştı o kadar. Aspinall Oglander dizini çarptığı için karaya çıkmamış olan General Stopford'u görmek için Jonquil yatına gitti. General albayı heyecanla, "Ah Aspinall, asker çok büyük işler başardı," diye karşıladı. Ama generalim hedeflere varamamışlar. General gururla övünçle baktı. "Doğru ama kıyıya çıktılar." Aspinall Oglander askeri üslubu bıraktı, birliklerini yürütmesi için generale yalvardı. General hareket için yeteri kadar top, askerler için bol yiyecek ve soğuk su istiyordu. İyi hesaplanmadığı için su sıkıntısı başlamıştı. Sıcakta askerler kavruluyordu. Uzun yalvarıdan sonra sevimli general, öğleden sonra karaya çıkarak tümen komutanlarıyla konuşmaya karar verdi. Dipnot, N. Steele P. Hart, Yenilginin Destanı, sayfa 197-198. Alan Moorhead, Çanakkale Geçilmez, sayfa 354 ve devamı. Resmi tarih, General Hamilton'ı karaya çıkmadığı, duruma el koymadığı için ağır biçimde eleştiriyor. C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt, sayfa 292-293. Suvla, Çamlı Tekke, 8 Ağustos 1915, Pazar, 3. gün, öğle üzeri. 7. ve 12. tümenler Albay Ahmet Fevzi Bey'in yazılı emrine uyarak sabahleyin saat 10.30'da taarruz planına göre yerlerini almışlardı. Dipnot Atasa Çanakkale 3 sayfa 404. Ahmet Fevzi Bey planı ve durumu Ordu Kurmay Başkanı'na bildirdi. Kurmay Başkanı Kazım Bey az sonra Ahmet Fevzi Bey'i aradı. Liman Paşa'ya arz ettim, planınızı onayladı. 7. tümenin orada bulunan birlikleri takviye için Koca Çimen Tepesi'ne yaklaşmasını, 12. tümenin de hemen Mestan Tepe'de bulunan düşmana taarruz etmesini emretti. Ahmet Fevzi Bey itiraz etti. Asker dünden beri yürümekten ve uykusuzluktan halsiz kalmıştır. Bu haliyle gündüz yapılacak bir taarruzdan başarı beklenemez. Yarın dinlenmiş askerle şafakta yapacağımız taarruzda muhakkak başarı elde ederiz. Kazım Bey şaşırdı. Ben size Liman Paşa'nın emirlerini bildirdim dedi. Bundan sonrası size aittir. Dipnot. Bu konuşmaları, açıklamaları Ahmet Fevzi Bey'in kendisini savunmak için Enver Paşa'ya verdiği rapordan aktarıyorum. Şu ana kadar ordu komutanının 3 taarruz emrini de yerine getirmemiş oluyor. Tümenler sabah 10.30'da savaş düzeni almışlar. Akşama kadar daha 6-7 saat var. Cephede 6-7 saat ne büyük nimettir. Öteki cephelerde asker başını siper duvarına dayayıp 1 saat uyuyabilmeyi büyük nimet biliyor. Arıburdun'daki iki tümen Sazlıdere, Ağıldere kuzeyine çekilen askerler, Conkbayırı'ndaki birlikler 2-3 gündür uyumuyor ve savaşıyorlar. Raporunda ordu komutanının 3 kez taarruz emri verdiğini, üçünü de dinlemediğini adeta gururla yazıyor. Raporunda taarruzlar için kullandığı bazı deyimler şunlar: başarı beklenemez, başarı ümit etmiyorum, çok tehlikeli, bilinmeyen bir arazi, hezimetle sonuçlanır, tehlikeli görüyorum ve benzeri şeyler. Raporu aktaran Cemil Conk, Conkbayırı Savaşları, sayfa 83-88. Bu kadar pimpirikli, kararsız, ürkek bir komutanla Çanakkale Savaşı verilebilir miydi? Bütün komutanlar böyle olsa Çanakkale zaferinden söz edilebilir miydi? Karar sizin. Grup komutanı bu itirazı ile hemen yapılması emredilen taarruzu reddettiği gibi, bu akşam yapılması kararlaştırılmış olan taarruzu da ertesi günün sabahına, 9 Ağustos'a erteliyordu. Biraz sonra 7. ve 12. tümen komutanları geldiler. Ahmet Fevzi Bey durumu, düşüncelerini ve ordu kurmay başkanına söylediklerini anlattı. 7. tümen komutanı Halil Bey dedi ki, emre uyarak koca çimen kesimine hareket ediyorum. Fakat askerlerin yorgunluğu ve takatsizliği dolayısıyla bu taarruzdan bir başarı beklenemez. Dipnot: 7. tümen Güneydoğu kesiminde Ruslarla savaşlar sırasında 3. kolordu komutanlığına bağlıydı. Albay Halil Bey başarısızlığı nedeniyle görevden alınır. Mütarekede İstanbul'da polis müdürlüğü yapacaktır. İyi Görgülü 10 yıllık harbin kadrosu, sayfa 120. Kısacası taarruz etmem, etmeyelim demedi. Selahattin Adil Bey de askerlerin yorgun olduğuna katılmakla birlikte, ben askerim, verilen emri yaparım dedi. Ahmet Fevzi Bey ileride başkomutana vereceği raporda şöyle yazacaktı: bu açıklamalara rağmen ben bu taarruzu bugün de yapmayı doğru bulmadım. İngilizlerin o günkü vaziyeti de böyle bir taarruzu zaruri kılmıyordu. Dipnot: Ahmet Fevzi Bey bir süre sonra ordu komutanıyla telefonla da konuşur. Ordu komutanı bu akşam taarruz edilmesi için emir verir ve ne olursa olsun verdiğim emir bugün yapılacaktır der. Ahmet Fevzi Bey raporunda şöyle yazıyor: ama ben taarruzun yapılmasına büyük tehlike gördüğümden her türlü mesuliyeti göze alarak bu taarruzu da erteledim. Raporu aktaran Cemil Conk, Conkbayırı Savaşları, sayfa 86-87. Ahmet Fevzi Bey bilinmeyen arazi diyor. Savaşacakları arazi sabahtan beri ayaklarının altında. Bulundukları Anafarta tepelerinden savaş alanı eksiksiz apaçık görünüyor. Bu arada Yarbay Wilmer'in de Liman Paşa'yı tahrik ettiği anlaşılıyor. Şey Yazman, Türk Çanakkale, sayfa 180. Türk Kurmay Sabayları'nın gözüyle Çanakkale Savaşı. Hayri Tarhan'ın konferansı, sayfa 54. Askeri tarih yazarı emekli tümgeneral Celal Erikan, İngilizlerin 8 Ağustos'taki dağınık durumunu dikkate alarak Ahmet Fevzi Bey'i 24 saat gecikerek bir tam zaferin elden kaçmasına neden olmakla suçluyor. Komutan Atatürk, sayfa 138-140. Ahmet Fevzi Bey'in kararsızlığını anlayan Liman Paşa bir yaveriyle yazılı emir yolladı: taarruz akşam hava kararınca yapılsın. Ahmet Fevzi Bey gece karanlığında bilinmeyen bir arazide düşmana hücum etmek yenilgiye neden olur diye düşündü. Ordu komutanının yolladığı yazılı emre rağmen gece yine taarruz etmeyecekti. Dipnot: raporu aktaran Cemil Conk, Conkbayırı Savaşları, sayfa 87. Bu süreci o zamanki grup kurmay başkanı Binbaşı Hayri Tarhan da verdiği bir konferansla anlatmıştır. Ama ordu komutanının emirlerinin ard arda reddedildiğini açıklamıyor. Red olayını da gayet yumuşak yansıtıyor. Türk kurmay subaylarının gözüyle Çanakkale Savaşı, sayfa 27-61. Bazı asker yazarlar Ahmet Fevzi Bey'in raporunu okumadıkları, olayı özetleyen kaynaklarla yetindikleri için Ahmet Fevzi Bey'i savunuyor. Liman Paşa'yı haksız buluyorlar. Askerliğin özü itaat, o konuda susuyorlar. Bu sırada Conkbayırı çok zor durumda. Komutan da kurmayı da Suvla işini bir an önce bitirip Conkbayırı ile ilgilenmek gerektiğini nedense hiç düşünmüyorlar. Subaylar kafilesi cephane ve yiyecek taşıyan küçük bir gemiyle Gelibolu'dan Akbaş'a geçti. Burası da Uzun Köprü'nün bir benzeriydi. Kaynıyordu. Bir subay 7. tümenin nerede olduğu ordu santralinden öğrendi. Orhan'a önce Büyük Anafarta köyüne ulaşman gerekiyor dedi. Orhan ter içindeydi ve yüzü sapsarıydı. Bir görevli sırtına vurdu. Seni cephane arabalarıyla yollarız, korkma. Jonk Bayırı Koca Çimentepe, Abdurrahman Bayırı'ndaki birlikler fişek ve mermi istiyorlarmış. 20 arabalık bir kol hazırladılar. Kol komutanı 1. arabada yer aldı, Orhan 2. arabada. Arabacının yanına oturdu, yola çıktılar. Arabayı süren er hasta mısın diye sordu. Evet. Nedir? Üşüttüm herhalde. Arabacı güldü. Savaşa girince bir şeyin kalmaz. Zehir gibi olursun. Yaralandım, topal kaldım, beni bu işe verdiler. Cephe iyiydi. Cephenin karavanası her derde devadır. Karavana dediğin ne olacak? Sipere gelene kadar soğumuş, tatsız, tuzsuz bir şey. Ama bu yemek insanı mıh gibi yapar. Asker ocağında su bile insana yarar. Neden bilmem ama böyledir. Silahını kuşan, karavanaya katıl, suyunu iç, kendini köroğlu sanırsın. Yol ne kadar sürer? Bir galı üzerinden gideceğiz. Yarın sabah büyük anafartaya ulaşırız. Sonrasını sen bulursun. Sıska atına kırbacın ucuyla dokundu. Deh oğlum, deh! Anzak kesimi, 8 Ağustos 1915 Pazar. Avustralyalı muhabir C.E.W.B.'nin günlüğü. Bu topraklara basalı 15 hafta oldu. Bugün hayatımda gördüğüm en alçakça davranışlardan birine tanık oldum. Sığınağın hemen karşısında 100 Türk ve 2 Alman esirinin barındırıldığı tutuk evi çevresine benzin döküp tutuşturuldu. Çok yakın gelen dev alevler karşısında zavallı esirler tutuk evinin en uç köşesine üşüştüler. Bu görüntüyü seyredip gülüşenler arasında İngilizler de Avustralyalılar da vardı. Bu işi yapanın ağzını burnunu dağıtacak onurlu bir kişi yok mu acaba? Bu iş dün de yapılmıştı çünkü. Oysa bildiğimiz kadarıyla Türkler esir düşen subay ve erlerimize olağanüstü iyi davranıyorlar. Dipnot, Fikret Gündoğan, Size Ölmeyi Emrediyorum, sayfa 340. Bazı kitaplarda bu olay esirlerin yakıldığı biçiminde yer almaktadır. Bu doğru değil, yakılmamışlardır. Ama bu yapılan da affedilir pislik değildir. İnsanoğlunun ehlileşmesi birçok hayvanın ehlileşmesinden daha güç oluyor. Jonk Bayırı, 8 Ağustos 1915, Pazar, 2. gün, öğleden sonra. Boğuşma kesintisiz sürüyordu. Düşman ve Türk mevzilerinin arası 30 metreye düşmüştü. Bomba savaşları ve süngü hücumları birbirini izlemekteydi. Bombacı erler sipere düşen el bombalarını patlamadan kapıp geri atmak için tetikte bekliyorlardı. Bir saniyelik gecikme bombanın elde patlamasına yetmekteydi. Yamaçlarda, doruklarda vurulan askerler tepelerden aşağı yuvarlanıyor, eteklerde başak demetleri gibi birikiyorlardı. Düşman Şahin sırtından ilerleyerek Jonk Bayırı'na iyice sokulmuştu. Arıburnu cephesinin sağ kanadı kuşatılmış gibiydi. Bir adım sonrası cephenin çökmesi demekti. 19. Tümen karargahına bile mermiler düşmeye başlamış, bir yaralı verilmişti. Buradaki birlikler hiç durmayan ve sürekli biçim değiştiren savaş yüzünden birbirlerine karışmışlardı. Ahmet Fevzi Bey bu kesimle ilgilenmediğinden Esat Paşa görevi olmamasına rağmen Jonk Bayırı'nı kurtarmak için kardeşi Vehip Paşa'dan yardım istedi. Vehip Paşa yedekte bekleyen Albay Ali Rıza Bey'in SEDES 8. tümenini 2 alayıyla yola çıkardı. 23. ve 24. alaylar. İki alay da 2 gün sonra tarihe geçecekti. Esat Paşa Albay Ali Rıza Bey'den Jonk Bayırı'ndaki birliklerin yönetimini eline almasını ve düşmanı geri atmasını istedi. Cepheyi tehlikeden kurtarın. Emredersiniz. Ali Rıza Bey yoldayken Liman Paşa Jonk Bayırı cephesinde sorun yaratacak bir karar vermişti. Ordu karargahına Genelkurmay Demiryolu Şubesi Müdürü Yarbay Poetrih ve Kurmayı Refik Bey gelmişti. Yarbay Poetrih'i hiç gerek yokken Yarbay Cemil Jonk'un yerine 9. Tümen Komutanlığı'na atadı, kurmayını da kurmay başkanlığına. Ne Yarbay Poetrih araziyi, arazinin önemini, tümeni, yanlardaki birlikleri, durumu biliyordu ne de kurmayı. Liman Paşa ikisini de Jonk Bayırı'na yolladı. İkili Jonk Bayırı'na akşam gelecek, var olan sorunlara yeni sorunlar katacak, komuta sorunu iyice karışacaktı. Dipnot Mustafa Kemal Anafartalar Muharebatına ait tarihçe. Sayfa 21-24. Cemil Jonk, Jonk Bayırı Savaşları, sayfa 46. Esat Paşa Çanakkale Savaşı Hatıraları, sayfa 289. Çanakkale Hastanesi'nde yatan Çivrilli Mehmet Çavuş komutanına mektup yollamak istiyordu. Hastane katibine haber verdi. Sipere düşen el bombası geri atamadan elinde erken patlamış, sağ kolu parçalanmıştı. O yüzden hastanedeydi. Savaşın yeniden şiddetlendiğini duymuş, heyecanlanmıştı. Hastane katibi eli boşalınca yatağının ayak ucuna oturdu. Mehmet Çavuş söyledi, o yazdı. Komutanım, sağ kolumu kaybettim. Zararı yok, sol kolum var. Onunla da pekala iş görebilirim. Beni üzen ve birliğime katılarak düşmanla çarpışmama engel olan şey, yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastaneden kurtularak savaşa katılamadığım için beni hoş görünüz, affediniz komutanım. Her şeyi kanıksadığını sanan hastane katibinin gözleri yaşardı. Dipnot, Harp Mecmuası sayfa 98.